Altı Nokta Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turkuk.org. E-posta bilgi@turkuk.org.
Taoculuk nedir? Eski Çin bilgelik öğretisine giriş. J.C. Cooper. Omega Yayınları 2. baskı İstanbul 2003. Türkçe'ye çeviren İsmet Zeki Eyüboğlu. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Tao, uygarlık tarihinin en eski, en ilginç düşünce akımlarından biridir. Çin'de felsefi ve dini iki akım için kullanılan ortak addır. Çin insanının düşünsel özgürlüğünü vurgular. Zira Tao bir yoldur, ancak yoldan daha çok bir yoldur. Tao'nun belli bir yeri, saptanmış bir durağı, törenler düzenlenen bir konağı yoktur. O evrenle bütünleşmiştir, evrenin anlamıdır. Tao, olgunlaşmanın, kendini bulmanın, bütünleşmenin, yetkinleşmenin, aydınlanmanın, arınmanın simgesidir. Bu simgeyi anlamak, insani gereçlere başvurmadan bilmek demektir. Çin'de doğan ve çocukluğunun büyük bir bölümünü burada geçiren karşılaştırmalı din ve sembolizm uzmanı J.C. Cooper, Tao gibi özellikle de Batılılar tarafından anlaşılması zor bir kavramı, bir akımı, ekolü mümkün olduğunca anlaşılır kılıyor. Türlü çarpıtma ve abartmalardan uzak durup ruhunu, geçirdiği süreçleri bir doğulu gibi aktarıyor. Bu nedenle olsa gerek, Taoculuk nedir'in yeri onca çalışma ve anlama girişimlerine rağmen hala doldurulamıyor. Tao, hiçbir şey yaratmaz ama her şey onun aracılığıyla var olur. Lao Tzu. J.C. Cooper. Çin'de doğan ve çocukluğunun büyük bölümünü orada geçiren J.C. Cooper, sonsuzluk felsefesi üzerine çalışmalar yaptı. Karşılaştırmalı din ve sembolizm üzerine dersler verdi. Taoculuk nedir? 1972. Yin and Yang 1981 ve Chinese Alchemy 1984 adlı kitaplarla tanındı. Ayrıca sembolizm konusu kapsamında yazdığı Fairy Tales, Allegories of the Inner Life 1983, Symbolism, The Universal Language 1986, Symbolic and Mythological Animals 1992 ve konusunda geniş kapsamlı bir klasik olan An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols 1978 önemli eserleri arasındadır. Ön söz. Taoculuk üstüne. Okuyucu bu çeviriyi sindire sindire okuduğunda biz Türkler için pek alışılmadık bir düşünce türüyle karşı karşıya gelecektir. Türklerin ana yurdunu Orta Asya'yla, tarihini de yine o yörede oluşan düşünsel gelişmelerle başlatan kimi aydınlarımız ne yazık ki savundukları tarih kaynağının özgün gerçeğini anlamada yaya kalmışlardır. Türk tarihi, Türk'ün ana yurduyla başlamalı, özellikle Türk ulusuna Anadolu'nun dışında bir yurt aramayı uğraş edinenler için, aydınlarımızın önemli bir kesimi biz Asya kökenliyiz der de, Asya'daki eski komşularını anlamak, öğrenmek istemez. Bu ezici, yıpratıcı bir çelişmedir. Türk insanı, bu Türk adını taşıdığı, kaynağını Asya'da aradığı, aradığı yerin tüm geçmişini yeterince öğrenemediği sürece ayakları yere basmıyor demektir. Çevirisini sunduğumuz Tao, uygarlık tarihinin en eski, en ilginç düşünce akımlarından birinin odağı sayılır. Yapıt'ın yazarının da dediği gibi, Tao düşüncesi insanı tinsel yaratı alanının çok ötelerine götürür. Çin insanının düşünsel özgünlüğünü vurgular. Tao bir yoldur, ancak yoldan daha çok yoldur. Bu alıntı sarsıcıdır. Biz Türkler, yoldan daha çok yol sözcüklerinden kolayca anlam çıkaramayız. Sıkışınca tasavvuf denen kavram kargaşasının ortamına kaçarız. Orada kendi anlayışımıza uygun bir anlam ararız. İşte Tao bu aranan anlamın dışındadır. Onunla ilgisizdir. Onun kendisi anlamdır. Öyleyse Tao'yu başka yerde değil, yine Tao olanda arama gereği vardır. Tao'nun belli bir yeri, saptanmış bir durağı, törenler düzenlenen bir konağı yoktur. O evrenle bütünleşmiştir, evrenin anlamıdır, daha doğrusu evreni kapsayan anlamdır. Kuşkusuz bu söylenenler birer yorumdur. Ancak alışılagelen düşünme yönteminin uzağındadır. Türk aydınına yabancıdır. Taoculuk sanıldığı gibi batıda görülen düşünce çığırlarına, felsefe öğretilerine benzemez. Onun öğretim alanında başkalarınca saptanmış ilkeleri yoktur. Anlaşılması gereken, içine girilmeden anlaşılamayan bir tözü vardır. Tao tözdür. Ancak tözler Tao değildir. Bu töz, bizim batıdan aktardığımız Latince kökenli substance anlamında değildir. Tüm nesnellikten uzaktır, yorumu kendi içindedir. Oysa biz düşünme yöntemimiz gereği yorumla kazanılmak istenen anlamı tözün dışında ararız. Töze anlam veririz. İşte bu tutum Taoculukla bağdaşmaz. Anlam vermek töze dışından bir nesne katmaktır. Oysa töz bütün nesnelerin özündedir. İşte Çin düşüncesinde Tao kavramıyla biçimlenen böyle bir nitelik, böyle bir özellik vardır. Tao, olgunlaşmanın, yetkinleşmenin, arınmanın, aydınlanmanın, kendini bulmanın, bütünleşmenin simgesidir. Bu simgeyi anlamak, insani gereçlere başvurmadan bilmek demektir. Bizim düşünme türümüzde böyle bir tutum yoktur. Biz insanı ona yüklediğimiz niteliklerle, özelliklerle anlamaya, bilmeye çalışırız. Oysa Taoculukta böyle bir anlama yöntemi yoktur. İnsanı sonradan kendisine yükletilen niteliklerle açıklamak, onun gerçeğini başkalarında aramak gibidir. Söz gelişi güzel insan nitelemesi insanın gerçeğini vermez. Güzel nitelemesi insanın yapısında yoktur. Onun yapısında doğanın biçimlendirdiği bir düzen, bir bütünlük vardır. Bir kimsenin burnu başka birisinin burnundan daha burun değildir. Arkadaşından 1,5 kat daha ağır olan bir kimse ondan 1,5 kat daha insan sayılamaz. Öte yandan insan nitelikleri başkalarının yararına göre de tanımlanamaz, açıklanamaz. Tao, bütün kişiselliklerin ötesinde evrene yönelen, evreni onda, onu evrende bulan bir anlayışla da kavranamaz. Bu da Tao'yu anlamak için önceden sağlanan bir yönteme dayanmamak demektir. Yöntem dıştadır. Anlamsa anlaşılması düşünülen varlığın bütünündedir. İşte bu yüzden Taoculukta kavramlar yanıltıcıdır. İçeriklerini Tao'nun değil, insanların emeği doldurmuştur. Tao, binbir güçlükle, nice emek tüketilerek dikilmiş görkemli bir giysi değildir. Taoculukta bu çeviride yer alan Wu Wei kavramı geçiyor. Bu kavramı başka bir dile aktarmanın güçlüğünü okuyucu o bölümü, 7. bölüm okuyunca anlayacaktır. Eylemsizlik diye çevirdiğimiz bu sözcük özgün anlam tabanına oturmamıştır. Bu eylemsizliği devinime geçmeden tinsel varlık alanından nesnel varlık alanına sıçramayı sağlayan girişimden uzak kalarak sessiz sözsüz davranışsız etkinliktir. Wu Wei durağanlık anlamında da değildir. Durağanlık eyleme geçme gücünden yoksundur. Ben burada Taoculuk konusunda okuyucuyu koşullandırmamak için sıkıcı yorumlara girmeyeceğim. Okuyucu çevirden tanıyacaktır sorunu. Şimdi bu akımın öncüsü sayılan Lao Tzu üstüne biraz bilgi vereyim. Ben Lao Tzu'nun Tao Te King adlı yapıtının Almanca çevirisini Fair Fightler 1922 ve Stigman Verlag Hanover bundan 40 yıl önce okumuştum. Şaşılasıdır ki Türkçe çevirisini 1946 Milli Eğitim Bakanlığı çok sonraları okuyabildim. Çince bilmediğim için çevirilerin durumu konusunda söyleyecek sözüm yoktur. Ancak sergilenen düşüncelerin derinliği şaşırtıcıdır. Günümüzden en aşağı 2250 yıl ötelere giden bir yorumun uyandırdığı ilgi günümüzde de sıcaklığını sezdiriyor. Lao Tzu adının çevresinde oluşturulan söylenceler bir yana, çağımızda bile benzeri az bulunan bir düşünce arınmışlığının en derini en yüzeysel olanda verme becerisinin özgün örneğidir. Çok kısa söyler, çok derin söyler Lao Tzu. Çin bilim uzmanlarının söylediklerine göre Çin düşüncesinde sözcükleri çarpıtarak anlamları kaydırma, yazıları değişik çizgilerle, düzeltmelerle başkalaştırma olanağı yoktur. Bu nedenle Lao Tzu'nun sözleri özgün etkinliğini korumaktadır. Nitekim, gerçek sözcük tatlı değildir. Tatlı sözcük gerçek değildir. Özdeyişi anlamlıdır. Burada Almanca Wort'u söz diye çevirmek daha uygun görülebilir. O durumda tatlı söz gerçek değildir, gerçek söz de tatlı değildir denebilir. Anlam değişmiyor. Oysa dilimizde tatlı söz çok önemlidir. yılanı deliğinden çıkarır derler. Çin uygarlığı kendi bütünlüğü içinde özgündür. Başka uygarlıkların etkileriyle, ürünleriyle beslenen, yaratıcı öğelerini dışarıdan aktaran bir uygarlık değildir. Bir aydın, bir ressamın yaptığı resimle İspanyol ressamının elinden çıkan resim arasında hangisi hangisinindir diye duraksayabilir. Oysa bir Çin resmiyle bir Avrupa resmini ayırmada güçlük çekmez. Durum şiirde, öyküde de öyledir. Çin sanatında görülen çizgi inceliğini Çin düşüncesinde de bulmak kolaydır. Çin aydını özellikle bilgesi, ince düşünen, inceliği seven bir beğeni ortamındadır. Onun doğası, evreni bütün kalınlıklardan, anlamsız eğri büğrülüklerden uzaktır. Lao Tzu diyor ki, bilen söylemez, söyleyen bilmez. Çok anlamlı, yoruma açık bir özdeyiş. Kuşkusuz bu bir aktöre, etik sorunudur. Bilginin değeri söylendiğinde değil, saklanıp aydınlatıcı olduğu yerde kullanılmasındadır. Yüksek bir dağ doruğundan çam ormanlarına bağırarak söylenen bilginin kime yararı olur? Yine Lao Tzu der ki, hak ülkeye düzen verir, haksızlık da silahları gerektirir. Savaşa karşı çıkmanın günümüzden binlerce yıl önce Çin'de savlanan örneği. Taoculuk insana daha önce saptanmış kuralları, ilkeleri belirlenmiş bir anlayışla yaklaşmıyor. İnsanı bir yorum varlığı niteliğinde görmüyor. Konfüçyüs gibi davranışları yönlendirmeye dayalı toplumsal bir öğreti örneği de vermiyor. İnsanı doğanın içinde olmasına karşın doğayla bütünleşmiş görüyor. Oysa bizim geleneksel düşünme yöntemimiz böyle değildir. Hep doğayla insanı karşı karşıya getiririz. Böyle düşünüyor, öneriyor diye taoculuk bir din sanılmasın, din kılığında görünmesine karşın din değildir. Dinde belli inanç ilkelerini benimseme, kendi kendini koşullandırma vardır. Taoculuk buna karşıdır, bütün koşulların ötesindedir. Uzak Doğu düşüncesi kendi gelişim alanında kendi özgünlüğünü vurgulayan nitelikleri korumada benzersizdir. Bu konunun anlatımında başvurulan gelişler düşünceyi yaratan kaynağın dışında değildir. Bu nedenle Uzak Doğu insanı doğaya kendince bakar. Onun doğası benimsediği imgelerle çevrilmiştir. Özellikle sanat ürünlerinde Uzak Doğu sanatçısı kendine özgü esin evreninde eşsiz bir bağımsızlık içindedir. İnsanı Batı sanatında olduğu gibi bir araç olarak kullanmaktan uzaktır. Başka bir söyleyişle Uzak Doğu aydını insan değerlerini Avrupa aydınından daha iyi bilir. Onlara daha çok saygılıdır. Batı sanatında insan bir araçtır. Özellikle kadın güzelliği, kadın gövdesi sanatçının elinde çalışma aracı olmaktan kurtulamamıştır. Kadın bunu kendi değerinin bilinmesi sayma yanılgısı içindedir. Bir Avrupa ressamının elinde kadının fırçayla boyadan ayrılır yanı yoktur. Uzak Doğu sanatında kadın inceliğin simgesidir. Onun şurası burası sanatçıyı pek ilgilendirmez. Bu tutum iki uygarlık anlayışının niteliğidir. Bu özelliği, nitelik başkalığını Taoculukta bütün ayrıntılarıyla buluruz. Özellikle Lao Tzu'nun kısacık, özlü, derin anlamlı yazılarında sözcükler art arda dizilirken okuyucuyu bir düşünce törenine çağırır gibidir. Çin bilim uzmanlarının söylediklerine göre Lao Tzu'nun yapıtı kutsal kitaptan sonra yeryüzü dillerine en çok çevrilen, yorumlanan bir düşünce ürünüdür. Bu doğaldır. Nedeni de kutsal kitabın belli ilgi alanı vardır. Yalnız inanan kimseleri kendine çeker. Oysa Lao Tzu'nun yapıtı öyle değil. Din inançlarıyla pek bağlantısı olmayan ya da pek az olan kimseleri de ilgilendirir. Onun yorumlarında görülen türlülüğe gelince bu da Çin düşüncesinin yayılmasını sağlayan Çin dilinin özelliklerindendir. Burada ufak bir alıntıyı örnek gösterelim. Hayal edilen Tao, ebedi Tao değildir. İsimlendirilen kavramlar ebedi isimler değildir. İsmi olmayanlar yerin ve göğün, dünyanın başlangıcıdır. İsmi olanlar yaratıkların anasıdır. Taoizm, Dr. May Nabi Özerdim. Sayfa 3, 1946. Şimdi bu çevirinin Almanca'da eski bir örneğini verelim. Das Gustagbar, Isnicht Ewiges Gutername, Nenbar, Isnicht Ewiges Name. Das Namenlos ist des Himmels und der Erde Wurzel. Das Namige aller Wesen Mutter. Daha önce adı geçen yapıt sayfa 5. Şimdi bu Almanca alıntıyı dilimize aktaralım. Söylenebilen iyi, sonsuz iyi değildir. Nitelenebilen ad, sonsuz ad değildir. Adı olmayan göğün ve yerin köküdür. Adı olan tüm yaratıkların anasıdır. Bu kısa boyutlu karşılaştırma bile Lao Tzu'nun düşüncelerine getirilen çarpıcı yorumun özelliğini vurgular. Oysa bunun çok daha değişik örnekleri de az değildir. Bir başka alıntıyı da ünlü bir Çin bilim uzmanının yazısından alalım. Bugün Çin'in en büyük sinologu ve Washington eski büyükelçisi Hu Shi bir konuşma esnasında bana şunları söylemişti. Bütün tefsirlere rağmen klasik edebiyatımızın %70'ini bile anlamadığımızı itiraf edelim. Bu sözler bilhassa Lao Tzu için çok isabetli olur. Elimizde birçok tefsirler var. Bunların en eskisi 2200 seneliktir. Taoizm, ön söz 1946. Bu alıntılar sorunun nedenli önemli çetin olduğunu gösteriyor. Özellikle bir Çin bilgininin kendi dilinde yazılmış ürünleri anlama, açıklama konusundaki görüşü çok ilginçtir. Türkçe çeviriye ön söz yazan, Lao Tzu konusunda değerli açıklamalar yapan bilgin, uzun süre ülkemizde Ankara Üniversitesi kalan ünlü Profesör Doktor Eberhard'tır. Yorumu da gerçekten düşündürücüdür. Türkler Asya kökenli bir topluluk olduklarına göre bu eski komşuları Çin'de gelişen düşüncelerden etkilenmemişler mi? Onlardan kimi inanç kırıntılarını almamışlar mı? Bu savlar tartışmaya açıktır. Nitekim Türk topluluğunun ürünü olan Orkun yazıtlarının yazıcıları bile Çinliydi. Türkler yazı bilmezlermiş, sonradan öğrenmişlermiş. Bize kalırsa göğe tapan eski Türklerin Çinlilerle inanç alışverişi içinde bulundukları yatsınamaz. Nitekim yine Eberhard'ın Çin Tarihi 1947 Ankara adlı değerli yapıtından öğrendiğimize göre Türklerle Çinliler arasında düşünce inanç alışverişleri çok eskilere gitmektedir. Özellikle Çin sanatının Türk sanatını etkilediği açık bir gerçektir. Bu ayrı bir araştırma konusudur, bizim işimiz değil. Taoculuğun başlangıçtaki özgünlüğü, arınmışlığı çağların akışı içinde yozlaştırılmış, bozulmuştur. Özellikle Avrupa yazarları, araştırıcıları bu öğretiyi saptırmıştır. Dişi erkek ilişkilerini düzenleyen bir kaldırım uygulaması durumuna getirmiştir. Ortalıkta Taoculukla kökten ilgisi olmayan, ancak sürüm sağlamak, kazanmak için Tao adını kullanan sayısız kitap vardır. Bunların hepsi üretici soylu düşüncelerden uzak, yalnızca dişi erkek arasında geçen sevişme duygularını kımıldatan saygısızca yayınlardır. Lao Tzu'nun elimizdeki yazıları okunduğunda onda bu tür sevişme eylemlerine yer verilmediği anlaşılır. Onun Tao Te Ching adlı yazısı elimizdedir. Onda böyle bir bölüm, böyle bir konu yoktur. Peki bu saptırma, bu yılışıklık nereden geldi? Kuşkusuz uygarlık ürünlerini birer çıkar aracı olarak kullanma tutkusunda. Uygarlık tarihinde özgün düşüncelerin yozlaştırılarak bir çıkar aracına dönüştürülmesi yalnızca Taoculuğun başına gelen bir olay değildir. Özellikle başlangıçta çok salt, alınmış bir içerik taşıyan dinlerin hızlı bölünmelere uğradığı, özünden uzaklaştırıldığı çok görülmüştür. Ne denli etkili olursa olsun bir dinde mezhep, tarikat gibi kuruluşlar ortaya çıkmışsa, yetkililer bunları güler yüzle karşılamayı yeğlemişlerse o dinde yozlaşmanın önü alınamaz. Bunun açık örneği tek tanrıcı dinlerdir. Gerek doğuda, gerekse batıda tek tanrıcı dinlerden doğan yan kuruluşların sayısını saptamak günümüzde çok güç bir iştir. Bugün en arınmış sanılan bir tek tanrıcı dinde bile yozlaşmanın dibe çökmüş kalıntılarını bulmak kolaydır. Taoculuğun yozlaştırılmasında başlıca etken Lao Tzu'nun yapıtını yorumlama güçlüğünden doğmuştur. Çin dilinin özgün yapısı başka dillere uymaz, aktarılamaz. Nedeni de bu dilde düşünce tek sözcükle vurgulanır. Çekimler araya sıkıştırılan eklerle yapılmaz. Bu dil özelliği kendi ortamında oldukça sağlıklıdır. Sağlıksızlık bir kavramı başka bir dile aktarırken birkaç sözcük kullanma gereğinden doğuyor. Himmel bleibt unerdestet. Himmel kann bleiben unerdestehen. Weiß ich nicht sich lieben. Lao Tzu, sayfa 11. Bu alıntı Türkçe'ye aktarılsa da kolay anlaşılmaz. Üstelik aktarılması da açık anlamlı olamaz. Lao Tzu burada diyor ki, gök kalır, dünya durur. Gök kalabilir, dünya durabilir. Çünkü yaşamıyorlar. Burada güçlük Almanca'daki bleiben, kalmak ile stehen, ayakta durmak sözcüklerindedir. Oysa bu alıntıyı Dr. M.N. Özerdim şöyle çevirmiş. Gök engin, yer uçsuz bucaksız. Onlar bizzat yaşamadıkları, var olmadıkları için gökle yer böyle sonsuz ve ebedi olabilmiş. Sayfa 5. Bu çevirinin bir yorum olduğu besbelli. Bu da geniş yorum. Kuşkusuz Çin dilinin özelliğinden geliyor. Buna karşı doğru yanlış savını ileri sürmek gereksizdir. Güçlük bu sözcüklere verilen anlamın binlerce yıllık bir sürenin akışında değişikliğe uğramasıdır. Sözlük anlamıyla Tao gidilen yol, benimsenen yöntem, kural, uyulması gereken ilke. Te ise erdem, olgunluk, erk, etkinlik karşılığıdır. Çing sözcüğü yüzeysel anlamda kitap, yorumlu anlamda eskiden Çin'de atalardan kalan örnek yapıtlara verilen addır. Bu durumda Lao Tzu'nun Tao Te Ching adlı yapıtı, erdeme götüren yol kitabı, erdem yolunu gösteren kitap, güçlü, erkli olma kitabı, olgunluğa vardıran yol kitabı gibi daha eklenebilecek anlamlarda çevrilebilir. Tao sözcüğüne başka anlamlar da verilmiştir. İlke, kaynak, öğreti, düzen, yasa, kimilerine göre Tao evrenin çıkağıdır, varoluş kaynağıdır, bir oluş ilkesidir. Kimilerine göre de evreni düzenleyen, uyumlaştıran, erdemle biçimlendiren ilkedir. Doğada bir düzensizlik, bozukluk varsa bu sonradandır, kaynakta değildir. Doğa eksiksiz iyidir, güzeldir, kaynağında Tao vardır, onun düzeni Tao'dur. Lao Tzu'nun yapıtına dayanılarak başka Çin kaynaklarına yararlanarak yazılan bu çevresini sunduğumuz kitap Türk okuyucusuna ne söyler sorusu içimden geçmedi diyemem. Ancak hep batıya yöneldiğimiz, özgün düşüncenin yalnızca orada bulunduğunu neredeyse kesin kanıt niteliğinde benimsediğimiz bir düşünme ortamında uzak doğudan gelen sesleri dinlemekte de yarar olduğu kanısındayız. Neden hep batı? Neden hep Avrupa? Biz Türkler yakın yıllara değin Asya kökenli olduğumuzu savunmayı neredeyse bir devlet uygulaması durumuna getirmişiz. Buna karşın Doğu'nun uygarlık ürünleriyle ilgimiz pek az olmuştur. Bu kadarını sağlayan da ülkemize gelen yabancı uzmanlardır. Özellikle W. Eberhard'ın adını saygıyla anmamız gerekir. Onun Çin tarihi, Çin denemeleri, Çin hikayeleri gibi yapıtların Türk okuyucusuna sunulmasında büyük etkinlikleri olmuştur. Ankara Üniversitesi'nde bulunduğu yıllarda Türk arkadaşlarıyla kapsamlı çalışmalara koyulmuş, Çin düşüncesinin ülkemize tanınmasına katkıda bulunmuştur. Ne yazık ki bu çalışmalar bugün durmuştur. Uzak Doğu düşüncesi denince yalnızca sevişme işleri düşünülmekte, çok eski bir uygarlığın evrensel görüşleri daracık bir alana indirgenerek yozlaştırılmaktadır. Bugün yurdumuzda çeviri ürünü olan Çin'le ilgili 4 yapıt vardır. Bunları ilgiyle okumak bile Çin uygarlığının tadını anlamaya yeter. Eberhard'ın Çin tarihi yurdumuzda eşi bulunmayan bir kaynaktır. Çin düşüncesi, Çin yazınında çok geniş bir yer tutan kelebek gibi ince yapılıdır. Duygusallığın düşünceyle yoğrulmasından oluşan derin anlamlı bir birikimdir. Çin düşünürü, sanatçısı neden kelebeği böylesine sever, düşüncelerini onun eşsiz yumuşaklığı güzelliğiyle bağdaştırır bilemeyiz. Çin söylencelerinde kelebek önemlidir, etkilidir. Bu etki bir bakıma Çin insanının duygusal varlığından kaynaklanır. İsmet Zeki Eyüboğlu. 1. Bölüm Tao. Ozan Po Chui şunları yazmıştı. Söyleyen bilmez, bilen söylemez. Bu sözleri söylemiş Lao Tzu duyduğuma göre. İnanırsak Lao Tzu diye bir ozanın varlığına, bilirdi kuşkusuz neden yazdığını, 5000 sözcükle böyle bir kitabı hangi yöntemle? Tavuculuk üzerinde yazı yazmak isteyen her kişinin karşısına dikilen önemli bir sorundur bu. Burada anlatılmayanı anlatmak, temelsizi temellendirmek son girişimdir. Tao, insani tanımlamalardan, sınırlandırmalardan, sonlu düşünmeyi aşan sözcüklerden uzak kalan çok derin bir gizemdir. Tao sözcüklerle anlatılamıyorsa bu susmanın ona uygun gelişinden dolayıdır. Ne sözcükle ne de susmakla anlatılabilir, ne konuşmakla ne de susmakla kavranabilir onun usun gücünü aşan varlığı. Bu yüzden Taoculuğun salt bir metafizik, gizemli bir din olduğu kanısına varılmıştır. Öteki dinlerin gözle görülen gizemli uygulamaları vardır, oysa Taoculuğun kendisi bir gizemdir. Kimileri onun bir din olup olmadığını kolaylıkla kendi kendilerine sorarlar. Onun saf metafizik olup olmadığı üzerinde dururlar. Yine onlar, Taoculuğun bir kavram olarak Çin'den gelen büyük düşünce akımlarından biri niteliğinde Batı dünyasının ilgisini çektiğini gündeme getirirler. Burada Konfüçyusculukta olduğu gibi dizgeli bir öğreti, bir din içeriği de söz konusu değildir. Taoculuk sıkı sıkıya birbirine bağlı, birbirini izleyen bir kurallar dizisi de sayılmaz. İlk bakışta o bir evrensel dindir. Onun içeriğini oluşturan evren bütününü, insanın yerini, işlemlerini, bunlarla ilgili tüm başarılarını, görüngelerini öğrenmektir. Tao sözcüğü tanımlanamaz diye anlaşıldığından hep başka bir dile çevrilemeyen kavram olarak kalmıştır. Bu durum anlamsal içeriğinin genişliği yüzünden ancak bir sözcükle aktarılabileceği kanısındandır. En iyisi bunu çağrışım, association olarak anlamaktır. Çeviride genellikle yol sözcüğüyle karşılanıyor. Bu sözcük de Tao için iki köklü belirtimi gösterir. Baş ya da kılavuz, ayaklar ya da aşama aşama ilerleme. Baş, ilke ya da başlangıç anlamına gelir. Burada ayakların taşıdığı köklü belirtim ilerlemeye yönelik devinim gücünün derin anlamıdır. Bunların ikisi de belirli bir yoldan anlam yüklü bir girişimi vurgular. Öğrenimini izleyen bir öğrenci gibi. Ayaklarla baş arasındaki bağlantı ise doğru, ölçülü davranan, doğa yasalarıyla uyum içinde bulunan, bunları kendi varlığında, eylemlerinde uygulayan tüm insanı gösterir. Ancak burada genelde us, beynin ya da usla bağlantılı tinsel varlığın özü anlamında değildir. Ussal alanı aşan bir yetidir. Tao öğretisi bir bakıma Taoculuğun ünlü kurucusu Lao Tzu'dan önce söylentiye göre Sarı İmparator Huang Ti, İsa'dan önce 2704-2595 döneminde ortaya konmuştur. Her durumda Lao Tzu da Konfüçyus da Tao ile bağlantı içinde görülüyor. Çin'in altın çağının eski bilgeleri olarak niteleniyor. Çin'in her üç dini de Budacılık kapsamında bu sözcükten yararlanmıştır. Tao kavramının Lao Tzu'dan önce ortaya konmasına karşın yol sözcüğünün yöntem ya da doğru yaşama kılavuzu anlamına geldiği de düşünülebilir. Nitekim Lao Tzu kendi metafizik öğretisini geliştirirken ona kendine göre bir ek anlam verirken durum Konfüçyusçulukta da böyleydi. Bu anlam bağlamındaydı. Lao Tzu için sınırlı bir yol ya da belirlenmiş yöntem söz konusu değildi. Tersine us gücünü aşan aşkın bir ilk neden, varlığın temel kaynağını yansıtan birlik, zamandan bağımsız yazıyla anlatılamayan evrenin tüm varlığını kapsayan oluş ilkesi gündemindeydi. Evreni oluşturan, azaltılıp küçültülemeyen, gökle yerin yaratılışından önce tüm varlığa egemen olan, hepsini içeren bir ilke. Bu ilkeye saflık, en yüce gerçeklik, ad verilemeyen bütün gizemleri ulaştıran evrensel yasa da denir. Bu ilke Hindu inançlarında dirilten soluk, Atman, Budacılıkta belli bir ortamda var olma, Sosein, Kabbalacılıkta Ayn Suf, Greklerde Monat gibi kavramlarla karşılaştırılabilir. Bu ilkenin ne belli nitelikleri ne de belirtimleri vardır. Oysa böylesi tanımlar kesinlikle yanıltıcıdır. Nitekim Tao Te Ching sözcüklerinden anlaşılan şudur. Anlatılabilen Tao, önsüz, sonsuz Tao değildir. Açıklanabilen at değişmeden kalan at değildir. Öte yandan Chuang Tzu şöyle diyor. Tao adı yalnızca pratik nedenler dolayısıyla kullanılmıştır. Öte yandan Tao nesnel bir varoluştur. Ondan yararlanılabilir ancak o elde bulundurulamaz. O kazanılabilir ancak görülemez. O gökten de yerden de önceydi. O gerçekten tüm sonsuzluk içinde var olur. O göğün doruğundadır. Zenit. Ancak yüksek değildir. O göğün dibindedir. Nadir. Ancak derin değildir. O gökten de yerden de öncedir, ancak zaman öncesi değildir. O yaşlıdan da yaşlıdır, ancak yaşlı değildir. Tao'nun sesi duyulmaz, sesi duyulan da Tao değildir. O görülmez, görülen de Tao değildir. Li Tzu bu konuda şöyle diyor. Tüm nesneleri yaratan kendi kendini yaratamayandır. Tüm nesnelerle gelişebilen gelişimden etkilenmeyendir. Kendi kendini yaratan, kendi kendini geliştiren tüzün, görsel varoluşun, bilgeliğin, gücün, çözülüp dağılmanın, eylemsizliğin ilkelerini özünde taşır. Buna karşın bu adlarla nitelendirmelerde bir yanılgı varmış gibi. Tao nesneleri olduğu gibi koyar ortaya, ancak kendisi bir nesne değildir. Bütün varlıkları içermesine karşın Tao yoktan yaratamaz. Şöyle diyor Okakuro Kakuzo. Tao, yol yokken çok önceden bir geziydi. O evrensel dolaşımın özüdür. Yeni biçimler yaratmak için kendine dönüşün sonsuz gelişimidir. O bir takım yıldız gibi döner yörüngesinde. Taocuların sevimli simgesidir. Katlanır açılır bulutlar gibi. Tao'dan ancak yüce bir dönüşüm diye söz edilebilir. Öznel görüşe göre evrenin soluğudur, esinidir o. Tüm erklerin kaynağı olan Tao'nun kendisi erk değildir. Erkin görünüşlerinden biridir ancak. O tüm yaşamın ilkesidir. Ancak onu açıklayabilecek bir yaşam yoktur. Bütün nesnel biçimler, varlıklar dolaşımının, dönüşümünün anlatımıdır. Onun kısa süreli örtüsüdür. Tao şöyle de tanımlanır. Tüm nesnelerin anası, kökensel yaratılışın ana nedeni, şu kendiliğinden ortaya çıkan varlık kaynağı, bağımsız, koşulsuz varlık, bütün nesnelerin kendisiyle bağlaşımlı olduğu öz. O yaratmaz. Oysa bütün yaratıkların kaynağıdır, evrenin diriltici ilkesidir, değişmeyen ilkedir, değişen türlülüğü sürdürendir. Tao, hangi nedenle olursa olsun bir tanrı diye tasarlanamaz ya da bu anlamda ondan yararlanılamaz. Bu kavram onu kapsamaz, bu bağlamda geçerlilik olmaz, gereksizdir. Taoculuk tanrıcıl olmayan bir dindir. Bu anlatım tanrı tanımaz anlamında değildir. Tanrısız denen kişi de tanrıya inanan gibi tanrı kavramıyla ilgilenir. Kendi varlığını kanıtlamak için zamanla erkle bağlantı kurar, tanrıya inanan gibi düşünür kendini. İkisi de tanrıya o diyerek kişisel bir nitelik kazandırır. Oysa Tao için kişisellik söz konusu değildir. Öte yandan Çin dilinde tanrı sözcüğüyle başka dile çevrilebilecek bir kavram yoktur. Tian sözcüğünün kişisellikle bağlantısı yoktur. Çokluk, gökyüzü, gök, erk gibi anlamlarda söylenir. O da gök gibi oluşun durumunu bildirir. Taoculuk tanrı tanımazlık değildir. Sonlu insan Tin'in anlamsal sınırlandırmalarını pratik, usa uygun bir biçimde anlar. Aşkın varlık açıklansa, tanımlansa, usun sınırlarını aşan bir varlık diye nitelenemezdi. Yalnızca sınırları belirlenebilen varlık, değişik bireysel görüşlere göre anlaşılabilir, açıklanabilir. Belirlenmemiş bir varlık olumlu nitelikle anlatılamaz, her anlatım biçimsel kavramlara dayanır. Sözcükler ancak deneyle bağlantılı bir çevrede kullanılabilir. Sözcükler kaypak değildir, metafiziğin inceliklerini yansıtabilmek için geçmişin anlamsal içeriğiyle iyice doldurulmuştur. Bu yüzden bu sözcükler hep olumsuz bir biçim içinde tasarlanmalıdır. Dolayısıyla sınırlanmayan varlık boyuna değişen, belirlenen bir evrende anlatılabilir. Bu nedenle de nesnelerin sürekli akışını yeniden değişmeden önce belli bir biçimde istenildiği gibi denetim altına alıp uzun boylu tutmak, durdurmak olanaksızdır. Sonsuz türlülük çok büyük olduğundan uygun bir sözcük içine yerleştirilmiştir. Saint Augustinus der ki, Tanrı'dan söz edilmek istenirse gelişigüzel bir tasarım Tanrı olmaz, onun etkinliklerinden biri üzerinde durmak gerekir. Meister Eckhart da şunları söyler. Tanrı konusunda söyleyebildiklerinizin teki bile gerçek değil. Çağımızda öğretisini açıklayan Kamana Maharishi der ki, bilinç sattır. Kendi kendisiyle özdeştir, sonsuzdur, değişmezdir. Kendini özneden de, nesneden de bağımsız kıl, salt bilinç kalsın. Tanrı'yı tedirgin etme, Tanrı'yı bilmezsin. O ancak senin düşündüğün varlıktır. Senden ayrı mıdır? Tanrı, bütün düşüncelerin içinde biçimlendiği salt bilinçtir. Taoculuk yatsımayı varoluş sorununu açıklamak için özel bir araç olarak böyle kullandı. Kökensel varlığın ortaya çıkarılması düşüncesiyle varlık katlarının birbirine aktarılması da sonuç vermedi. Bu kökensel varlık durağanlık ve özdeş duruma getirilemedi. Tao gerçekte bütün içsel güçlerin olanaklarıyla birlikte devingen, etkin yaşamsal güçtür. Durağan değil. Olumsuz olanın burada söyleyeceği yoktur. Ancak tüm varlığı etkileyen bir olanaklılık içerir. Bu yüzden olumsuz olan da Tao gibi sözcüklerle anlatılamaz. O bütün nesnel varlıkların gizil gücü niteliğini taşıyan bir nesnel olmayandır. Yokluktur. Nichtheit. O ancak olmayanla bağlantılıdır. O var olanın olanağını içeren bir var olmayandır. Boş alandır, boşluktur. İçinde aydınlığın kaldığı karanlıktır. Özünden aydınlığın ortaya çıktığıdır. Tanrı tanımaz anlayış yalnızca insan biçimlilik öğretisinin sakıncalarından kaçınmaz, tanrısal olanın öteki varlık alanını da vurgular. Bu ilgi çekmemiş alan kesinlikle aşkın değil, tersine içkin bir varlık alanıdır. Batının benimsediği tanrıcıl düşünce insan biçimci anlayışı kapsamıyorsa, cilsin dediği gibi yatsınamaz nitelikte insan biçimciliği öğretisine özgüdür. Bu inanç öğesi Çin'de tutunmuş üç dinde de bulunmaz. Bu nedenle üçü de kişisel olmaktan uzaktır. Taoculuğun, Budacılığın gerilemiş döneminde bir tanrılar topluluğu doğmuştur. Ona yönelinir, yakarılır ancak. Bu toplulukta çöküşün bütün saçmalığı nesnelleşmiştir. Buraya değin, doğa güçlerinin kişileştirilmiş bir örneği tanrısal biçim içinde verilmemiştir. Tanrıların hepsi göğe, yıldızlara özgü niteliklerle bağdaşımlıydı. Gerilemiş Taoculuğun Shangtisisi ise evrensel bir tanrıydı. O da daha sonraları Taocuların din görevlerini üstlenen başkanı kılığında nesnelleşmişti. Bu durum daha önce kuzey yörelerinden özellikle kutup yıldızı ile ilgili örneklendirmelere bağlı saptanmış bir odağın simgesi olabilir. Aristoteles'in durağan nokta dediği. Bilge Chu burada tüm kişisel yorumdan kaçınmak için bir araştırma yaparak dedi ki, gök Shangti'dir. Shangti ise göktür. Shakti ile elden geldiğince bir evren yaratıcısı gündeme getirilmiş olsa gerek. Shakti bir aracı olarak kişisellikten ve eylemden uzak Tao ile eylemsel yaratılış evreni arasında iş görebilir. Böylece tanrısal ve görünüş alanına özgü iki bakış açısını birbirine bağlamış olur. Geleneksel Taoculukta yaratıcı bir güç, tanrı yoktur. Tao'nun etkisi Yin Yang ilkesinin değişim gücüyle kendiliğinden bir yaratma eylemi gerçekleştirir. Çin'de çöküş çağında bir tanrı tasarımı yoktur. Sayısız kutsallıklar vardır. En yüksek ilke bile kesin belirli bir biçime sokulmamıştır. Halkın benimsediği Konfüçyusçuluk bile tapınaklarda tanrısal betimlere yer vermemiş, daha çok bilginlerin soyut düşüncelerinden oluşan bir ortamı gündemde tutmuştur. Konfüçyusçuluk döneminde ahlak ve toplumsal erdemlerden oluşan katı bir yasa dergisi düzenlenip uygulanmıştır. Taoculuk tüm katı kurallardan, dizgesel bir davranış ve öğrenme öğretisinden bağımsızdı. Kuşkusuz Lao Tzu ve Chuang Tzu aracılığıyla kurulan geleneksel Taoculuktan önce çok yaygın bir canlı doğa varlıklarına tapmaya özgü tasarımlar, kişileştirilmiş bir tanrıya ya da tanrılara inanma vardı. Ancak bu ilkel eğilimler saf Taoculuk öğretisinde de dışlanmış, Tao sınırlandırmalara bağlanmamıştır. Nitekim Chuang Tzu'nun dediği gibi Tao ne başlangıçtır ne de sondur. Ayrıca da o kendi kendisiyle vardır. Başkalarınca ortaya konmamıştır. O gökten de yerden de öncedir. O gerçekten sonsuzlukta varoluştur. O biçimi gereksinmez, bu nedenle eksiksizdir. Gökten de yerden de öncedir. Sessizdir, tözsüzdür, bağımsızdır, değişmezdir, tüm varlığa egemendir, yanılmazdır. Odur bir kavranmayan varlık, benzeri olmayan, bu yüzden biçimi kapsayandır. Hep biçim değil Tao'da saklı kalan, tersine bütün biçimlerde, tüm olmakta olanda Tao vardır. Odur bir yol bulan, tüm varlık onun özel yolu üzerinedir, bir kez ve sürekli değişen, gelişen, olgunlaşan. Görünür duruma getirilen evren akışın, değişimin sürekli varlığında bulunur. Evren sürekli devinendir, değişendir. Bu olaylar evreninde durucu ya da kalıcı bir nesne yoktur. Hepsi değişir. Onun bütün olanakları bu oluşun, gelişmenin içindedir. Yalnız budur yaşamı ortaya koyan. Taoculukta hepsinden önce varoluşsal durumlar vurgulanır. Bu yol bir yaşam yoludur. Bir düşünce okulu değildir. O ancak anlaşılır, öğrenilir. Bu nedenle ilk Taoculardan arta kalan pek az yazılı belge vardır. Yazıların bir kimsenin eline geçerek değiştirilmesinden, yanıltıcı durumlara uğratılmasından dolayı hep korku duyulmuş, katı bir öğretinin ya da yanıltıcı bir tapımın oluşturulmasından kaygılanılmıştır. Genellikle öğrencilerin, öğretmenlerinin öğretisini bozacağı sıkıntısı çekilmiştir. Sözcüklerle doğar yanlış anlamalar, şaşırtmacalar, yorumların sonu gelmez türlülüğüne olanak sağlayan tutum. Ölçme ölçülmez sözcüklerle, temelsizin üzerinde düşüncelerle yükselmeyi bırak. Tao, uygun ve kolay yolda yürümede, sağlıklı ve esenlik duyulan kişisel özel bir seçim yapmada, bilinen doğru bir yönde gitmede insan eğiliminin engelleyici katı bir kural getirmez. Süresiz girişimleri üstlenmeye, çaba tüketmeye karışmaz. Yoksa binbir güçlükle doruklara tırmanırken yolun yarısında kalmak da var işin içinde. Tao bu konuda eksiksiz bir özgürlükten yanadır. Tinsel alanda olduğu gibi yaşamda da çetin bir serüven yolu vardır. Yaşam vardır, yaratılmamıştır. Tine buyruk salınmaz, o kendi gönlünce eser. Gücü yeten kimseler esini de, yüce usu da, genius, öğrenirler. Güzellik, erdem ve gerçeklik belli kurallar içindedir. Dıştan baskıyla gelen, yalnızca içten ortaya çıkarılan ne varsa hepsi kördür. Tinin aydınlığı, Tao'nun görünür duruma getirdiği onlara ilgi duymamıştır. Her insan kendine özgü gerçekliği, kendine özgü güzelliği, kendine özgü erdemi kendi özünde bulmalı. Tinin çözülüşü gibi canın çözülüşü de ne başkasından satın alınır ne de öğrenilir. Bütün nesnelerin özü birdir, buna karşın hepsi bir kezliktir. Tüm varlık sonsuz dönüşüme, sonsuz varoluşa bağlıdır. Tao'nun kendi saflık anlamında tanımlanamaz olmasına karşın şu göreceli dünyada evren gücünün tüm görünüş alanına çıkışında olduğu gibi bilinen erki ortaya getiren yalnızca değişimdir. Tao'nun anlatılamaz bir varlık olduğu saptanmıştır. Oysa bütün dinlerin gizemcileri gibi belli bir topluluk da kendi öğretilerinin açıklanamaz olduğunu ileri sürer, çokluk ilgiye değer bir başarıyla iki görüş arasında bağlantı kurarak inançlarını açıklamaya koyulurlar. Bundan ne gibi bir sonuç çıkar? Deneyle öğrenilen varoluşsal bir nesnedir. Bütün insanları kapsar. Bir bölümünden söz edilebilen, düşünme yetisine ya da duygusal alana özgü bir tasarım değildir. Deney bilgisi diridir. Yaşamla bağlaşımlıdır, kuramsal bir düşünce ürünü değildir. Tao, varoluşsal bir nitelik taşısa da, Onda çağımız varoluşçuluğunun umutsuzluğa dayanan, acının kaynağını tinde bulan, bırakılmışlığın varoluşsal durumdan gelen tinsel özümsemenin karşısında hiççiliğe yönelen izler yoktur. Onun en güvenli yolu seçmiş tininde acının, yılgınlığın, kaygının yeri yoktur. Bir gönüldeş yoludur bu yol. Sevecenlikle benimser onu yaşam. Evreni kökeninden güzelleştiren, iyice kapsayan bu benimseyiştir. Aşırı dinciliği, yaşamın özünü bulduğundan, doygunluğu olumsuz kıldığından dolayı yatsıyan, geçersiz sayan. Bilge kişi kendisini kuşatan evrenin güzelliği karşısında gözlerini yummaz. Öte yandan dinginliğin duyumsal çekiciliklerinden de kendini uzak tutmak istemez. Güzellik tinselcilik yolunda bir yardımcıdır, sevecendir. Kadınsı yinine değgin bir görünümdür. O da öze işleyen güç dolu yang gerçekliğinin görünümü gibidir. Yin ile yang yaşama sevinci yolunda yaşamın derin bir değerlendirmesi gereğindedir. Yaşamı yönlendirmelidir. Taoculuk Lao Tzu'nun özde işlerine, Chuang Tzu'nun yapıtlarına göre sevecenlikten, gülmekten, derin anlamlı sözlerden geçen bir yoldur. Onda sevgi, gülme, derin anlamlı söz vardır. Çin'de üç büyük dinin kurucularının sirke dolu bir testi çevresinde durduklarını anlatan bir söylence vardır. Bu yaşamı yansıtan bir imgedir. Bunlardan biri ötekilerden sonra parmağını testiye sokar, içindekinin ne olduğunu anlamak ister. Konfüçyus'a göre bu sıvı ekşi, Lao Tzu'ya göre tatlıdır. Bu da ise sıvının acı olduğunu söyler. Kuşkusuz Taocular gülmeyi sevdiler. Onların yazılarında, özdeyişlerinde iki görüşü birbirinden ayıran kılıç acımasız bir anlatımla sallanır. Keskin görüşün ısırıcı kılıç simgeleri birbirinden ayırmak, değiştirmek içindir. Taocuların yazılarında buğdayı samandan ayıran, arındıran bir yel eser. Yığılan saman birikimi altın rengi taneleri toplamak için atılır. Kimileri Taoculuk öğretileriyle Hinduculuk arasında bir benzerlik bulurlar. Gerçekten de Lao Tzu bir söylentiye göre gelenek gereği Hindistan'a, hatta daha uzaklara bile gitmiş, gezmiş. Taoculuk öğretisinde güç yetersizliğiyle evren bütününde büyük bir önem taşıyan yaratıcı sevgi ilkesinde Brahmanlıkla ilgili derin bir iz görülmektedir. Upanishad öğretilerinde sevgiden kaynaklanan etkinin yaygınlığı bilinir. Sevgi bencillikten, kaygıdan, ayrılıktan gelen tüm tedirginlikleri, insanları engelleyen etkinliklerini giderir. Bu olumsuz etkinlikler yaşamın tadını çıkarmaya karşıdır. Üstün kaynaklı bir verimlilikten, iyiliksever bir yücelikten doğan bu yaşam tadı, evrenin, doğanın özünden gelen bir işlemle bağlantılıdır. Ancak bu işlemde, bu oyunda öyle şıp sevdilik, gelip geçicilik yoktur. Yaratıcı öğelerle doludur. O yaratıcı bolluk içinde yaşama anlamını içerir. O, yaratma eyleminde tin etkinliğidir. Bu nedenle de o, acılı durumlar karşısında mutluluk duygusunun alışılagelen benimsenmiş bir tasarımı sanılmamalı. Mutlulukla acı çekmek, büyük sapkınlık içinde görülen karşıt durumlardır. İnsanlar sevinmek, acı çekmek, dayanaklarını yitirmek için yaratılmıştır. Onlar sağınlıklarından yoksun kalırlar, sonuç vermeyen düşüncelere, eylemlere dalmışlardır. İnsan aşırı sevince kapıldığında olumlu olanın son çizgisine varmak ister. Derin bir üzüntüye dalarsa olumsuzun son çizgisine yönelir. Etkinlik taşıyan durumdur. Bu yüzden bu davranış, bu son çizgiye varma düşüncesi mutluluğa yönelik bir özel erek, acı çekmede bilinçli bir gönlünce eylem aracılığıyla olsa bile Taoculuğun izlediği yola uymaz. Sevinç, yaşamın Tao ile uyum içinde bulunan doğal tinsel bir ürünüdür. Ozan William Wordsworth bunu kendi sözleriyle şöyle dile getirdi. Uyumun etkisiyle, sevincin gücüyle dinginliğe varan bir gözle gözlemleriz nesnel varlıkların yaşamını. Gerçek insan varoluşunun varsıllığıdır Tao. Yoldur, erektir Tao. Gören, aranan bir ışıktır Tao. Upanishadlarda. Brahman gibi arayışın ilkesidir, kanatlı bir ülküdür. O ülkünün gerçekleştirilmesidir. Aranan nesnel bir varlıkla benzeşiktir. Bizi gerçekliği görecek duruma getiren tin aradığımız gerçekliğin kendisidir. İkinci bölüm. T. Tao Te Ching kimi dönemlerde Lao Tzu'nun kitabı diye anlaşılmış, uzmanların İsa'dan önce 6. yüzyılda ortaya konabileceği konusunda öne sürülen kuşkularına karşın bu yapıt hep onun adına yazıya geçirilmiştir. Chuang Tzu'nun bundan birçok bölümler alıp kullanmasına, açıklamasına karşın bu yapıtın Lao Tzu'nun en büyük öğrencilerinden Sun Quan ya da Chuang Tzu ile ilgisi yoktur. Nitekim Lao Tzu'nun tarihsel varlığı, kişiliği konusunda da kuşkular vardır. Onun hayatı konusunda çok az bilgi var. Günümüz biliminin, Tao Te Ching'in Lao Tzu'nun elinden çıktığını ileri sürmesi de onun adına dayalı öğreti geleneğinin sonucudur. İsa'dan önce 600 dolaylarında gerçek bir kişi olan Li Er adlı birisi vardı. Uzun süre Çoğu devleti döneminde yaşamış bu kişi halk arasında Lao Tzu diye bilinirdi. Lao sözcüğü insanın yaşı anlamına gelir. Su ise büyük bilgelere, eski değerli yapıtlara verilen bir övgü sanıdır. Bu yaş sözcüğünde açık bir incelik anlamı da saklıdır. Onda eski büyük sanatçıların yaşlarıyla, çocukların erkek yaşlarıyla ilgili bir özellik de bulunur. Biz bu sözcükten güleç, sevecen, tatlı dilli bilgelere özgü bir anlatım da çıkarıyoruz. Batı ülkelerinde tarihselliğe verilen abartmalı değer Doğu ülkelerinde yoktur. Orada konu oldukça geniş kapsamlı görülür. Yine orada yalnız öğretiye geniş önem verilir. Kurucusunun adına pek bağlanılmaz. Bir söylentiye göre Lao Tzu eylemsel ortamdan el ayak çekerek batının uzaklarında bir dağda içe kapandığında birçok sınır koruyucusu onun ardınca gitmiş, onun gezisini bir süre geciktirmek, öğretisi üzerine bir kitap yazmak istemiş. Bunun sonucu olarak ortada Tao ve Te üstüne onun yolu ve erdemi konusunda bir yapıt vardır. Lao Tzu daha sonra yüksek bir dağ varmış, bir dağ kimseye görünmemiş. Ancak bu yapıt hangi kaynağı içerirse içersin metafizikçilere de çevirmenlere de üstten bakar niteliktedir. O yapıt evrenin en salt, en düşünsel dinini kapsayan Taoculuk için bir temel taşıdır, bir tabandır. Tao Te Ching kutsal kitaptan sonra dünyanın en çok çevrilen kitabıdır. Kuşkusuz bu kitap hepsinden daha şaşkınlık uyandırıcı, daha düşlemsel içeriklidir. Şunu da eklemek gerekir ki, Çin'de bulunan bir sözcük hep örnek almaya değer ya da temel ilke diye görülüyor. Bu sözcük yüceltme anlamında bir sandır. Büyük değer taşıdığına inanılan kitaplara gösterilen saygı kapsamında söylenir. T genelde erdem diye çevrilir. Bu sözcük belli bir çizgide Tao'nun simgesi ya da yolu, evrenin odağı anlamlarını da içeren arınmışlık karşılığı söylenir.